Ayrım 25. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 339. 8. Hukuki değerlendirme. Örgüt yok. 1. Amaç ve program birliği yok. Bir siyasal örgütten söz edebilmek için örgüt yöneticileri ve üyeleri arasında ortak bir program ve amaç bulunması gerekir. Ergenekon üyesi olmakla suçlananlara baktığımız zaman bir amaç ve program birlikteliği görülmediği gibi amaçlarının farklı, hatta bazıları arasında karşıt olduğu görülüyor. Ergenekon belgeleri denen belgeler hem bir program ve amaç içermiyorlar hem de sanıkların çoğu bu belgelerden habersizdir. Haberi olanlar da belgelerin içeriğini benimsemiyorlar. Bu belgeler amaç ve programı belirleyen örgüt belgeleri değil, sağdan soldan çırpma bilgili yığınlarıyla derlenmiş araştırma benzeri düzeysiz yazılardır. Bizim açımızdan en önemlisi, Ergenekon belgeleri denen bu metinlerin çoğunda İşçi Partisi ve Doğu Perinçek hedef alınmaktadır. İşçi Partisi düşmanlığı, hakaretlere varan kinci bir tavır sergiliyor. Hatta bu belgeleri okuyan tarafsız bir gözlemci şu hükme varabilir. Bu Ergenekon denen örgüt, İşçi Partisi'ne ve Doğu Perinçek'e karşı kurulmuş. Sanıklara ait yazılar ve telefon konuşmaları da aralarında bir program ve amaç birliği olmadığını yansıtmaktadır. 2. İdeolojik birlik yok. Özellikle terör örgütlerinde ister sağ ister sol olsun çok sıkı bir ideolojik birlik vardır. Terör eylemleri de bu ideolojik bağnazlıkla yaptırılır. İdeoloji uğruna kendini kurban etmek terör örgütü eylemcisinin ruh halidir. Sözde Ergenekon terör örgütü sanıkları arasında bırakalım çok sıkı bir ideolojik bağ, ideolojik birlik dahi yoktur. Sanıkların ideolojik eğilimleri farklıdır, bazılarınınki zıttır. Bu nedenle sanıkların bir örgüt oluşturmaları mümkün değildir. Biz İşçi Partisi yöneticileri partimiz programında belirlenmiş ideolojik çizgiye bağlıyız. Sanıkların çoğundan farklıyız. Ben bilimsel sosyalizmi 46 yıldır dünya görüşü ve hayatıma yol gösteren bilimsel kılavuz olarak benimsiyorum. Ergenekon belgelerinde görülen ideolojiyi nefretle reddediyorum. Bu ABD ve CIA damgalı görüşlerle hiçbir ortak yanım yoktur. 3. Örgütsel bağ yok. Sanıklar birbirini tanımıyor. Sanıklar birbirini tanımıyor. Aynı organda olduğu iddia edilen sanıklar da birbirini tanımıyor. Yöneticilikle suçlananlar arasında örgütsel bağlantı yok. İddianame Veli Küçük Doğu Perinçek çok sıkı irtibatlı diyor. Sayfa 1534. Fakat somut bir irtibat gösteremiyor. Çünkü irtibat yok. Bağlantı olmadığını iddianamenin en temel dayanağı olan Tuncay Güney de ifade ediyor. Doğu Perinçek ile Veli Küçük hiç görüşmediler. Mülakat sayfa 80. İrtibat olmayınca iddianame hukuk ve ahlak ilkelerini çiğneyerek sahte irtibatlar uyduruyor. Savunmanın ikinci uydurma fiiller ve gerçekler bölümünde bunları gösterdik ve iddianamenin düzeltilmesini istedik. Mahkeme süre verdi. Savcılar 31.3.2009 tarihli yazılarıyla düzeltmelerini bildirdiler. Bilecik toplantısının gerçek olmadığını kabul ettiler. İki zihanet yasalarına ilişkin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kamu makamlarına ve basına dağıttığım yazıyı istek üzerine 2003 yılında emekli general Veli Küçük'e de yolladım. Mektupta arz ederim yok. Olmayan irtibatı imal etmek için savcılar uydurdular, ispatladık. 31.3.2009 tarihli düzeltme yazılarıyla bu gerçeği de kabul ettiler. Tuncay Güney'in mülakatı bir örgütsel irtibat göstermediği gibi aynı örgütün yöneticileri arasında rastlanmayacak değerlendirme ve tavırlardan söz ediyor. İşçi partililer Veli Küçük'ün istihbarat subayı olduğunu biliyorlardı. Ferit İlsever Veli Küçük'ü ilk keşfedendi ve bizi çözmüşlerdi. Tuncay Güney'in mülakatından aktaran iddianame sayfa 276. Mehmet Eymür'ün Veli Küçük'ten arabuluculuk talebi üzerine Tuncay Güney'in aktardığına göre Veli Küçük Doğu Perinçek çok uyanık adamdır, düşman oluruz diyor Tuncay Güney'in mülakatı sayfa 16. Veli Küçük ile Doğu Perinçek arasında örgütün sözde kuruluş döneminde bağlantı olması da mümkün değil. Çünkü Doğu Perinçek 24 Eylül 1998'den 8 Ağustos 1999'a kadar Haymana cezaevinde hapisten çıktıktan sonra da önce Bandırma Soğuksu'da, sonra Muğla Milas Gürçamlar köyü kıyısında hasır kampta tatil yaptı. Bu tatil kayıtları güvenlik nedeniyle bölge jandarmada bulunuyor. Örgütün 29 Ekim 1999'da reorganize edildiği iddia ediliyor. Bu yeniden örgütlenme öncesindeki bir yıl boyunca Doğu Perinçek yok. Neresinden bakılırsa iddialar gerçek dışıdır. İddianame İlhan Selçuk, Doğu Perinçek ve Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nun Ergenekon terör örgütünün teori, tasarım ve planlama dairesi yönetimini oluşturduğunu ileri sürüyor. Sayfa 93-121. Bu iddia bütünüyle uydurmadır, temelsizdir. Hiçbir kanıt getirilemiyor, getirilemez de çünkü gerçek dışıdır. Doğu Perinçek'le İlhan Selçuk ve Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu arasındaki bağlantılar Atatürk devrimine bağlı aydınlar arasındaki dostluk ilişkileridir. İlhan Selçuk'un da sanık olduğu 1971 dönemi Madanoğlu davası iddianamesinin belgeliğimde bulunması bir örgütsel bağlantının kanıtı olarak yargı önüne getiriliyor. Benim evimdeki kitaplık ve belgelik Türkiye'nin en zengin belgeliklerinden biridir. Bu belgelikte 1970'lerden bugüne kadar Türkiye'nin bütün önemli siyasal davalarının iddianameleri ve kararları bulunur. Bu iddianamelerden hareketle benimle Türkiye'nin bütün siyasal örgütleri arasında ilişki kurulabilir. Sayın Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu ile Talat Paşa Komitesi'nde birlikte görev yaptık. Lozan'da, Berlin'de, Paris'te, Lefkoşa'da Ermeni soykırımı yalanına karşı Türkiye'mizin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunduk. Talat Paşa Komitesi'nin çalışmalarına yukarıda değindik. Toplantı yok. Bir örgütün organ faaliyeti toplantılarla olur. Ergenekon savcıları, yönetici toplantısı, örgüt toplantısı bulamamışlar, toplantı uyduruyorlar. Bilecik toplantısının Tuncay Güney'in mülakatında bile olmadığını, iddianameyi yazanlar tarafından uydurulduğunu kanıtladık. Bu gerçeği Mart 2009 tarihli yazılarıyla kabul ettiler. Milli Egemenlik Hareketi'nin 14 Ocak 2008 günü Ankara Patalya Oteli toplantısında da sözde Ergenekon örgütü toplantısı olarak gösteriliyor. İddianame sayfa 1425. Milli Egemenlik Hareketi toplantısı, eski Dışişleri Bakanı Kamuran İnan, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal ve Profesör Doktor Hasan Eren'in girişimiyle gerçekleşti. 70 kadar seçkin katıldı. Basın izledi ve gazetelerde yer aldı. Bu toplantıda Doğu Perinçek'in "Bizim partimiz var" diye konuşma yaptığı iddianamede yer alıyor. İddianamenin Ergenekon toplantısı diye gösterdiği Ankara'da TÜMÖD'ün iddianame TÜMEP yazmış, ev sahipliği yaptığı yemekli toplantıya seçkin aydınlar, yargı mensupları, üniversite öğretim üyeleri katılmış. Ben bu toplantıya davet edilmedim ve katılmadım. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin bu toplantıya katıldı ve bir konuşma yaptı. Bu toplantıya katılanlardan ancak birkaç kişi bu davada sanık olarak suçlanıyor. İddianame bir terör örgütü suçunu ispatlama anlayışı içinde değildir. Aydınları toplantı terörüyle yıldırma çabası içindedir. İddianame hukuki bir iddia ile değil, korkutma iddiasıyla yazılmıştır. Çatalca'da 19 Aralık 2007 günü İbrahim Benli'nin evinde yapılan müzikli eğlence de Ergenekon terör örgütü toplantısı olarak gösteriliyor. İddianame sayfa 1518. Çatalca'daki yemekli toplantıda seçkin müzisyenler ve opera sanatçıları piyano ve keman çaldılar, şarkılar söylediler ve dans edildi. Dostlar arasındaki bu eğlencenin görüntülerini mahkemede gösterdim. İzlediniz. Yoğun diskleri dosyaya sunuyorum. Taksim toplantıları ve encümenli danış toplantıları iddianame sayfa 94. Taksim toplantıları 1977 yılından beri 32 yıldır düzenli olarak yapılıyor. Seçkinler arasında görüş alışveriş zemini olan bu toplantılara ben de 1987'den beri 22 yıldır çağrılıyorum, tartışmalara katıldım, sık sık görüşlerimi açıkladım orada. 3 kez de konuşmacı olarak katıldım. Bu toplantılara cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, seçkin siyaset ve fikir adamları gelir, ülke gündemi konuşulur. Her toplantıya 150-300 seçkin katılır. İddianame, İşçi Partisi Ulusal Strateji Merkezi'nde USMER yapılan bir görüşmeyi de sözde Ergenekon terör örgütü kapsamına alarak hukuk tanımazlığın bütün sınırlarını aşmıştır. Sayfa 1427. Biz İşçi Partisi yöneticileri toplantı yapmak için Savcı Zekeriya Öz'den izin alacak değiliz. Bir uydurma toplantıda Veli Küçük, Sedat Peker, Sevgi Erenol, Kemal Kerinçsiz, Sami Hoştan, Ferit İlsever, Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu ve Doğu Perinçek'in yurt dışı toplantılarıdır. İddianamenin bu uydurması da getirtilen yurt dışı giriş çıkış tarihleriyle ortaya çıkmıştır. MİT de gönderdiği yazıda adı geçenlerin yurt dışında toplandıkları yönünde bir bilgi olmadığını bildirdi. Dosyaya girdi. Yurt içinde de adı geçen kimselerle bir buluşmam ve görüşmem yoktur. Polis koruması altındayım. Bütün gezilerim ve buluşmalarım bildirilmekte ve izlenmektedir. İllerin sınırında karşılanırım ve ilden çıkana kadar polisin takibi altında toplantılara katılırım. Benim belirttiğim gerçekler ispatlıdır. Giriş çıkış kayıtları ve polis izleme raporlarıyla resmi kayda geçmiştir. Savcılığın iddiası ise tertip ürünüdür, gerçek dışıdır. Savcılık, emniyet kayıtlarını bile araştırmaya gerek duymadan suçlamada bulunmuştur. Kayıtlar gelmiştir ve iddialarının gerçek dışı olduğu ispatlanmıştır. Bu davada iddia makamının gerçeğe bağlılık gibi bir sorumluluk duymadığı her iddiada kendisini gösteriyor. Biz suçsuzluğumuzu ispatla yükümlü oluyoruz ve bunu yerine getiriyoruz. Ceza hukukunun en temel ilkeleri sözde Ergenekon soruşturmasında yürürlükten kaldırılmıştır. 4. Örgüt disiplini yok. Uydurma Ergenekon örgütünde örgüt disiplinini akla getirebilecek en küçük bir işaret, herhangi bir belirti görülmüyor. Bırakalım gizli örgütü, bırakalım terör örgütünü, Kanarya Sevenler Derneği'nde bile bulunan asgari disiplin ilişkilerine sanıklar arasında rastlanmıyor. Ne organ var, ne karar var, ne kararın uygulanması var, ne denetim var. Ast-üst ilişkisine benzeyen hiçbir şey yok. Örgüt olmayınca disiplin olmaması doğaldır. 5. Kurgu var. Ortak amaç yok. Ortak ideoloji yok. Örgütsel bağ yok. Organ yok. Yönetici ilişkileri yok. Toplantı yok. Karar yok. Örgüt disiplini yok. Gizlilik yok. Bu davada tek bir gerçek var, kurgu. Evet, kurgu var. Ergenekon terör örgütünü Fethullahçı polis ekibi ve Ergenekon savcıları kurgulamışlardır. Olmayan bir örgüt yaratmış, kurmuşlardır. Ergenekon örgütünün kurucuları savcılardır. Bu bir iddia değil, gerçektir. Kanıtlar dava dosyasındadır. Tuncay Güney ve Ümit Oğuzhan ile yapılan mülakatlarda örgütün nasıl kurgulandığını görüyoruz. İşte çarpıcı bir kanıt. Sorgucu: her şeyin başı var biliyorsun. Ondan başla. Ondan başlayacaksın. Ne istediğimizi biliyorsun zaten. Tuncay Güney: şey, o ailevi kısmını anlatmama gerek var mı? Az önceki sorgularda da konuştuğumuz. Tuncay Güney, mülakat sayfa 1. Bir kanıt daha. Sorgucu: Veli Küçük, Doğu Perinçek ile her türlü ilişki içerisinde, her türlü, tamam mı? Tuncay Güney: bunu herkes biliyor. Sorgucu: Peker bunu biliyor mu? Tuncay Güney: tabii canım. Tuncay Güney, mülakat sayfa 109. Kurgulanan örgüte Sedat Peker'in de katılması gerekiyor. Sorgucular bu ilişkiyi imal etmek için bakınız nasıl üstün bir gayret sarf ediyorlar. Tuncay Güney: yeniden yapılanmasını Doğu Perinçek, Ümit Oğuz'dan şey yaptı, karıştırdı ikisinin. Sorgucu: yoksa Sedat Peker filan mı geldi? Tuncay Güney: yok, Sedat Peker öyle yazımazı yazacak. Sorgucu: fikir teatisinde. Tuncay Güney: yok, Sedat Peker, bakın bizim bir ilişkimiz yok. Sorgucu: senin olmaz ama. Tuncay Güney, mülakat sayfa 80. Sedat Peker Doğu Perinçek ilişkisine buradan bağlanamıyor. Zararı yok. Ergenekon örgütü kurgucuları için çare çok. Polis sorgusunda örgüt nasıl kurulur? Eşsiz bir örnek daha. Sorgucu: o üçgeni çizesin. Yani Tuncay, Doğu Perinçek, Veli Paşa üçgenini çizesin. Tamam. Onun dünya görüşüne saygı duyarım. Önemli değil ama bu üçgeni çizesin. Ümit Oğuz'dan, Doğu Perinçek denildiğinde onlar bir grup. Sonuçta siyasi bir parti. Neredeyse Cumhuriyet tarihi kadar eski. Sorgucu, o üçgeni çiz, o üçgen. Polis sorgusu değil, geometri sınavı. Üçgen bir türlü çizdirilemiyor. İşte Ergenekon terör örgütü. O bir türlü çizdirilemeyen üçgendir. Fethullahçı Gladyon'un üçgeni yargı önüne getirilmiştir. Şemalar üretilmiş, devlet içinde gezdirilmiştir. Ama o şemayı mahkeme bile açmadı. Çünkü şema Fethullahçı Gladyon'un kurguladığı uydurma örgütün şemasıdır. Gizlilik yok. İddianame sözde Ergenekon örgütünün olağanüstü gizli olduğunu ileri sürüyor. Oysa sanıklar arasında bırakalım gizli ilişkileri, ilişki yok. Gizli örgütlerde olması gereken sıkı ideolojik bağ, güven, güvenlik hiçbiri yok. İddia o kadar ciddiyetsizdir ki İşçi Partisi yöneticileri partilerine karşı tertipler kuran bir takım karanlık örgütlerin elemanları ile aynı gizli örgütte buluşturuluyor. Tuncay Güney'in bir istihbarat elemanı olduğunu aydınlığa gelip gittiği günden beri biliyoruz. Tuncay Güney'in kendisi söylüyor bunu. Bizi başından beri biliyorlardı diyor. Ve biz ne olduğunu bildiğimiz Tuncay Güney ile gizli örgütteyiz. Tuncay Güney ve itirafçı Sami Demirkıran 1998 yılı yazında sahte PKK mektupları düzenleyerek Doğu Perinçek'i hapse attıran bir tertipte rol alıyorlar. Bunu biliyoruz. Dava açıyoruz ve Sami Demirkıran'ın iftira suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum ediliyoruz. Yine itirafçı Sami Demirkıran Doğu Perinçek'i hedef alan kitaplara imza atıyor. Ürperten itiraflar diye yayımlanıyor. Ve biz İşçi Partisi yöneticileri o Sami Demirkıran ile o Tuncay Güney ile 1999 yılında Ergenekon gizli örgütünü reorganize ediyoruz. Şemaya bakınız, orada Sami Demirkıran ve Tuncay Güney ile irtibatlıyız. Bu nasıl gizli örgüt? Zekeriya Öztürk'ün karanlık ilişkilerini birkaç ayda saptıyor ve 2004 yılı başında Ulusal Kanal'daki işinden çıkarıyoruz. Ama kışkırtıcı ajan diye Ulusal Kanal'dan çıkardığımız o kimseyle 2004'ten sonra Ergenekon terör örgütünde birlikteyiz. Bu nasıl beraberlik, bu nasıl gizli örgüt? Kışkırtıcı ajan olduğunu bildiklerimizde güvenilmezliğini saptadığımız kimselerle en aşırı güven isteyen gizli örgüt yapıyoruz. Bu saçma iddiaların açıklaması yoktur. Hele bizim gibi 40 yıllık örgütlü mücadeleden gelen İşçi Partisi yöneticilerinin bu iddialarla karşılaşması saçmadır. Ancak tertibin beceriksizliğiyle açıklanabilir. Tertip yapanlar, iddialarını yalan üzerine dayandıranlar kaçınılmaz olarak bu tür hatalar yaparlar. Gizli örgüt vardır. O gizli örgütün mensupları, Ergenekon tertibini kuranlar ve onların kullandıkları Tuncay Güney, Sami Demirkıran, Zekeriya Öztürk, savcıların Osman'ım dediği Osman Yıldırım ve diğer kışkırtıcı elemanlardır. Terör yok. Terör örgütünden söz edebilmek için terör eylemleri olması gerekiyor. Savcıların samimi dostları Tuncay Güney bu konuda şöyle söylüyor. Sorgucu, silahlı kanadı hakkında ne biliyorsunuz? Tuncay Güney, böyle bir ekibine rastlamadım. Silahlı birlik diye veyahut silahlı propaganda birliği veyahut silahlı örgüt diye böyle bir bilim, böyle bir örgüt duymadım. Tuncay Güney, mülakat sayfa 93. Terör eylemi yoksa terör eylemi de uydurulur. Bu dava kurgular ve uydurmalar üzerine kurulmuyor mu? O terör eyleminde bulunur ve Ergenekon örgütüne yapıştırılır. Danıştay yargıçlarımıza yapılan alçakça suikast getiriliyor Ergenekon örgütüne yapıştırılıyor. Eğer Osman Yıldırım ile bu iddianamede ismi geçenler arasında bir irtibat kurulacaksa o irtibat bir tek iddianameyi imzalayan Zekeriya Öz ile kurulabilir. Hiçbir sanık Atatürk'e İngiliz piçi diye dil uzatan, kendi yeğenini satmaktan ve ablasını öldürmekten hüküm giymiş Osman Yıldırım'a Osman'ım diye hitap etmiyor. Osman Yıldırım'a Osman'ım diyenler bu karanlık adamı bugün karanlık amaçları için kullanmaktadırlar. Dün de kullanılmış olamaz mı? Danıştay saldırısını kastediyorum. Bu soru ciddidir. Örgütüm var, İşçi Partisi. Ben İşçi Partisi Genel Başkanıyım. 40 yıldır partiliyim, örgütlüyüm. Partimi hiçbir zaman inkar etmem, her zaman savundum. Bugün de savunuyorum. Ben bir dava adamıyım, yol neferiyim. İşçi Partisi'nin ideolojisi ve programı dışında ideoloji ve program tanımam. İşçi Partisi dışında disiplin tanımam. Kemalist devrimi tamamlama amacımıza ancak İşçi Partisi önderliğinde ulaşabiliriz. Nitekim telefon konuşmalarımda da aynı gerçeği vurguluyorum. Halk hareketi parti olmadan sonuç alıcı yerlere varmaz. İddianame sayfa 1424-1495. Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar. Burada İşçi Partisi yöneticilerini tanıdınız. Aralarındaki ideolojik birliği ve disiplini herhalde gözlemlediniz. Örgüt böyle olur. Disiplin böyle olur. Biz İşçi Partisi yöneticilerinin diğer Ergenekon sanıklarıyla bir örgütsel beraberlik ve disiplinimiz yoktur. Aslında Ergenekon diye suçlanan binlerce, on binlerce yurtseverin suçları örgüt kurmak değil, örgütsüz kalmaktır. Eğer bu birikim yurtsever ve yasal bir örgütlenme içinde olsa, aynı siyasal partide birleşseydi, Türkiye'mizin bugün sürüklendiği felaketler göğüslenebilir, önlenebilirdi. Atatürkçü aydınların suçu terör örgütü kurmak değil, yasal partide örgütlenmemektir. Atatürkçü aydınlarımız Atatürk'ü örnek almadılar. Atatürk, harp okulu yıllarından son nefesini verene kadar hep teşkilatlıydı ve teşkilatçıydı. Harp okulunda örgütlüydü. Şam'da 1905 sonunda Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. 1907'de Selanik'te İttihat Terakki'ye katıldı. 1919 yılında 2 Aralık 1918'de İstanbul'da kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katıldı. 4 Eylül 1919'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas'ta umum kongresini yaptı ve parti oldu. Atatürk haklı olarak CHP'nin o gün Sivas'ta kurulduğunu belirtir. Atatürk devrimci parti önderliğini tarihsel görev ve tarihi bağlılık olarak görmüştür. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umumi reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu'ya ayak bastığım andan itibaren teşekkül edip benimle çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden doğmuştur. Bu teşekküle tarihen bağlıyım. 9 Eylül 1930 Atatürk'ün bütün eserleri cilt 24 sayfa 265. Dahası Atatürk partili mücadeleyi Cumhurbaşkanlığından daha önemli görmüştür. Diyorum ki ben bu seçimde beni Cumhur Reisi seçmemelerini vatandaşlarımdan hasreten rica edeyim. Cumhur Reisi olmayınca hükümete geçmeyi de düşünmeyeyim. Ama fırkamın reisi kalırım. Ondan ayrılmam. Ben memlekette ne yaptımsa fırkamla yaptım. Daha ne yapabileceksem onunla yaparım. 8 Ekim 1931 Atatürk'ün bütün eserleri. Cilt 25 sayfa 265. İşte bizim örnek aldığımız teşkilatlı ve teşkilatçı Atatürk. Türk aydınına gösterdiğimiz örnek de odur. İşçi partiliyiz çünkü Atatürk'ün temsil ettiği Türk devriminin örgütlü geleneğini sürdürüyoruz. Kemalist devrimi önümüzdeki süreçten kesin zafere ulaştıracak Büyük Halk Hareketi'nin öncü partinin görevlileriyiz. Üstlendiğimiz sorumluluk bu kadar ağırdır. 9. İddianamenin genel değerlendirmesi. Ergenekon adının konması Türk tarihinin hakkından gelmek içindir. Bu soruşturmaya, bu davaya Ergenekon adının konması kasıtlıdır. Bu adı önce CIA Mossad takımı vermiştir. Savcılar da gereğini yapmıştır. Yukarıda değinmiştik. Karen Fogg'un 2001 yılındaki e-postalarında Türk tarihinin hakkından gelme hedefi konuyordu. O zamanki AB temsilcisi Fogg, 3 Aralık 2001 günü AB merkezindeki üst düzey görevlilerden Adrian van der Meer'e yolladığı e-postada şunu yazıyordu. Ne AB ne de ABD, Türkiye'ye kendi tarihinin hakkından gelmekte nasıl yardım edebilecekleri konusunda ipucuna sahip. Doğu Perinçek, Karen Fogg'un e-postalları, 5. basım kaynak yayınları, İstanbul, Ekim 2005, sayfa 52. İpucu bulunmuş. Ergenekon davasıyla Türkiye'ye kendi tarihinin hakkından gelmesi öğretilmiş. Ve şimdi Türkiye düşmanları Türkiye tarihinin hakkından gelmek için paslı kılıçlarını çekmişlerdir. Ergenekon davası Kemalist devrime son kesin darbeyi indirmek planıyla sahnelenmiştir. Bu davanın en büyük gerçeği budur. Emniyet sorgumda Türk tarihinin hakkından gelme misyonuna itilmiş bir ekiple karşı karşıya olduğumu hemen birkaç sorudan sonra anladım. Aynen şunu belirttim. Bu soru Kemalist devrimi de suç olarak görmektedir. Kemalist devrimi suç olarak görenler Atatürk'ü yıkamayacaklardır ve girişimlerinin altında kalacaklardır. Bu soru Ergenekon operasyonunun Atatürk düşmanının yönelişini ele vermektedir. Sayfa 22. Bu davada Türk tarihinin milletimize özgüven kazandıran ne kadar değeri varsa hedef alınmıştır. Dava düşmanlarını ABD'nin ve Haçlı irticanın tarihsel hedeflerine göre belirlemiştir. Savcılar, ne yapalım Ergenekon adını örgütü kuranlar koymuş diye mazeret beyan ediyorlar. Birincisi bu davada NATO'nun gladyosundan bulunan kimseler yargılanmıyor. İkincisi NATO'nun efendileri eğer Türkiye'de kurdukları Gladio örgütüne Ergenekon adını verdilerse bu isimlendirmede Türk tarihinin hakkından gelme misyonunun eskiliğini gösterir. Üçüncüsü bazı alçaklar İslamcılık maskesi altında Hazreti Muhammed mücahitleri diye terör örgütü kursalar veya başka alçaklar Atatürk'ün adını karanlık amaçları için kullansalar savcılar Hazreti Muhammed terör örgütü veya Atatürk terör örgütü adını mı verecekler? ABD talimat verirse onu da yaparlar. Bugün olan da budur. İddianameyi polisler yazmış. İddianamenin polisler tarafından yazıldığı iddianame içinde unutulmuş ifadelerle ispatlıdır. İddianamede Emniyet Şube Müdürlüğümüz gibi yazanları ele veren ifadeler geçmektedir. Bir örnek verelim. Sayfa 89. İddianamenin zihniyeti de hukuk bilgisine sahip olan savcıları değil, kendilerine hukuk eğitimi verilmemiş ya da kendilerini hukukla bağlı görmeyen polis sıfatı taşımakla birlikte Türk emniyet geleneği dışında kalan bazı sözde memurları yansıtıyor. Sorgularda TCK'da tanımlanan suç araştırılmamış, insanların beyinlerinin içindeki kıvrımlar incelenmiştir. Suç tanımı ile ilgisi olmayan sorular sorulmuştur. İddianamenin üslubu da savcı üslubu değildir, hukukça üslubu değildir. Tahminler, düşünceler, değerlendirmeler, şüpheler, dedikodular, rivayetler hep suç kanıtı olarak sıralanmıştır. İddianamenin tekrarlarla doldurulmuş olması da tek kalemden çıkmadığını, en azından sonunda savcı tarafından gözden geçirilip bir sisteme, bir bütünlüğe, özlü bir hukuki metne kavuşturulmadığını gösteriyor. Öyle görülüyor ki çeşitli bölümler Fethullahçı polis görevlilerine dağıtılmış, onların verdikleri metinler gelişi güzel sıralanmıştır. O nedenle 15-20 kez tekrar edilen ifadelere ve bölümlere bile rastlanıyor. 25. ayrımın sonu sayfa 355.